bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Devrim Tarihi ve Toplum Bilimi Açısından Atatürk Yazar Emre Kongar Büyük Fikir Kitapları Dizisi 53 Remzi Kitabevi 3. Basım 1998 6 nokta kayıt stüdyolarında seslendirilmiştir. Okuyan Gönül Akkaya Emre Kongar 1941'de İstanbul'da doğdu. 1963 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesini bitirdi. 1966 yılında Michigan Üniversitesi'nden toplumla çalışma konusunda master derecesini aldı. 1963 yılında doktor, 1976 yılında doçent oldu. 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Senatosunca profesörlüğe yükseldi. 1983 yılında YÖK yönetimini protesto ederek üniversiteden istifa etti. 1983-1987 yıllarında Hürriyet gazetesinde danışmanlık yaptı. 1987-1991 yıllarında Kamar, kamuoyu araştırma şirketini yönetti. 1992-1995 yılları arasında Kültür Bakanlığı müsteşarlığı yaptı. 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeliğine döndü. Bu kitap, gelişmekte olan ülkeler için bir genel devrim kuramının ipuçlarını bulmaya çalışır. Temel amaç, devrim toplum biliminin ilkelerini saptamak ve Türk devrimi ile Atatürk'ü tarihsel açıdan değerlendirmektir. Çalışma kendi içinde 3 kitapçıktan oluşur. Birinci kitapçıkta devrim konusundaki kavram ve terimler açıklanmış, genel devrim kuramları anlatılmıştır. Her kuramın sonunda ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün bunlara göre değerlendirmesi yapılmıştır. Son olarak da bir devrimin öznel ve nesnel, genel koşulları saptanmaya çalışılmıştır. İkinci kitapçıkta Mustafa Kemal Atatürk bir devrimin öznel koşulları olan liderlik, örgüt ve ideoloji açısından incelenmiştir. Son olarak da üçüncü kitapçıkta Türk devrimi hem tarih içinde hem de günümüzün koşulları çerçevesinde genel devrim kuramı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün eylemi açısından irdelenmiştir. Emre Kongar, 21. yüzyıl Türkiye'sinin biçimlenmesinde Atatürk'ün yeniden esin kaynağı olacağı inancındadır. Önsöz. Bu çalışmayı yaparken 4 ana kaynak grubundan yararlandım. Birinci grup kaynaklar belgelerdir. Bunların başında 1. Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturum tutanakları geliyor. Şimdiye kadar araştırmacıların kullanılmasına pek açık olmayan bu tutanaklar gerçekten çalışmama büyük ışık tuttu. Pek çok karanlık noktayı gizli oturum tutanaklarından aydınlığa kavuşturmak olanağını buldum. Özellikle Atatürk'ün Nutuk adlı yapıtıyla Türk Tarih Kurumu'nun pek çok çalışması bu tutanakların ışığında yeni anlamlar kazandı. İkinci grup kaynaklar Atatürk hakkında yazılmış anılar ve yapılmış incelemelerdir. Bunların bir bölümü birinci ağızdan, bir bölümü yazılanlardan derleme niteliği taşıyan ikinci elden çalışmalardır. İncelemelerin içinde ise yabancı bilim adamı ve yazarların gerek Atatürk, gerekse Cumhuriyet Türkiye'si hakkındaki yapıtları önemli bir yer tutuyor. Üçüncü grup kaynaklar, çağdaş toplumsal bilimlerin toplumsal değişime, devrim, liderlik, örgüt, ideoloji gibi konulardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini içeren çalışmalardır. Bunların önemli bir bölümünün Atatürk ya da Türkiye ile doğrudan hiçbir ilişkisi yoktu. Ben bunları yalnızca Atatürk'ün eylemini çağdaş bilimlerin bulguları açısından inceleyip irdelemek için kullandım. Dördüncü grup kaynaklar, Türk edebiyatı, özellikle Türk romanıdır. Gerek Mustafa Kemal Atatürk'ün, gerekse o dönem Türkiye'sinin Türk romanına nasıl yansıdığını, yalnız o yılların havasını öğrenmek açısından değil, Atatürk'ün liderlik niteliklerinin ve eyleminin karizmatik özelliğinin daha iyi belirlenmesinde de bana çok yardımcı oldu. Bu dört kaynak grubunun ne hepsini ne de herhangi birini tümüyle araştırabildim. Üstelik elimden kaynakların tümünü de bu çalışmamda kullanamadım. Bu açıdan ortaya çıkan eksikliklerin bağışlanmasını dilerim. Elimdeki kaynakları dünyaya armağan ettiğimiz ve henüz ikinci bir benzeri türü üretilmemiş olan Türk devrimini anlamak ve anlatmak için birbirleriyle iç içe geçmiş bir biçimde kullandım. Çözümlemelerim sırasında resmi ideolojiye bağımlı kalmak gibi bir kaygım olmadığı gibi bu ideolojiyi yatsımak için de özel bir çaba harcamadım. Tarihin gerçekleri neyse onları kavramaya ve çağdaş toplumsal bilimlerin ışığı altında yeni çözümlemeler yapmaya çalıştım. Atatürk ile simgelenen Türk devrimi hem karşı emperyalist bir eylemin hem de batılılık ideolojisinin bir birleşimi olduğu için dünyada ikinci bir benzeri yoktur. Bu biriciklik bilimsel çözümlemelerde de zorluklar yarattı. Tarihsel gerçekleri elimden geldiğince uygun bir aktarmayı, çağdaş bilimin bize verdiği yeni çözümleme modellerini gücüm yettiğince kullanarak yapmaya çalıştım. Çalışmamı 3 kitapçık biçiminde düzenledim. Bu kitapçıklar birbirinden bağımsız olarak ele alınabileceği gibi birbirlerini tamamlayıcı özelliklere de sahip. Birinci kitapta bir devrimin nesnel koşullarını kavramlar ve modeller açısından Türk devrimini incelemek amacıyla ele aldım. Önce terim ve kavramlar üzerinde durduktan sonra gelişmiş ülkeler için geçerli iki model ile gelişmekte olan ülkeler için geçerli bir modeli Türk devrimi ile karşılaştırmalı olarak inceledim. Son olarak da bir devrimin koşulları üzerine genel bir model önerdim. İkinci kitapta bir devrimin öznel koşullarını Türk devrimi açısından ele aldım. Bu kitapta Atatürk'ü liderlik, örgüt ve ideoloji açısından incelemeye çalıştım. Böylece öznel koşullar açısından bir değerlendirme yapmaya çaba harcadım. Üçüncü kitapta ise Türk devrimine dayalı olarak bir değerlendirme yaptım. Bu değerlendirmeye dayalı olarak ideolojik boyutu ağır basan bir model çerçevesinde Türk devrimini açıklamaya çalıştım. Bu çabalarımın Türk devrimini açıklamakta da Atatürk'ün eylemini değerlendirmekte de yeterli olmadığını biliyorum. Çünkü her iki olay da tek bir kişinin çabalarıyla açıklığa kavuşturulacak denli yalın değil. Bu nedenle yaptığım çalışma tartışmalara yeni bir boyut kazandırabilirse kendimi görevini yapmış sayacağım. Emre Kongar, Ankara, Eylül 1980. İkinci basım için ön söz. Bir batılı düşünür, başarı ve başarısızlıklar tarih açısından yalnızca dünya olaylarını doğrudan etkiledikleri için önemli değildirler. Asıl önemleri siyasal bakımdan bir simge oluşturmalarında yatar. İşte Kemalist deney bunun en güzel örneğidir, diyor. Bu anlayışla kaleme aldığım ve birinci baskısı Atatürk ve Devrim Kuramları adıyla yapılan bu kitap çok çabuk tükendi. İkinci baskı için kitabı gözden geçirirken, üniversitelerimizdeki devrim tarihi derslerinde kullanılabilme özelliğine dikkate aldım. Gerekli ekleme ve düzeltmeleri bu açıdan da yaptım. Ayrıca birinci baskıdan sonra yayımlanan ve özellikle uluslararası seminerlerde yapılan çalışmaları ve yeni kitapları gözden geçirdim. Bunlardan yararlanabileceklerimi çalışmama aldım. Bu arada 1920'ler ve 1930'larda yayımlanmış olan yabancı kitaplar bakımından da yeni kaynaklar buldum. Böylece bir yandan Türk devriminin yabancı gözüyle değerlendirilmesini, öte yandan da Atatürk yaşarken yapılan gözlemleri okuyucuya daha iyi yansıtmaya çaba harcadım. Bu kitabın ilk baskısını yapan İş Bankası Kültür ve Sanat Müşavirliği ile ikinci baskıyı yapan Remzi Kitabevi'ne teşekkür ederim. En büyük teşekkürü ise kitabı eleştirenlere borçluyum. Melih Cevdet Anday'dan Oktay Akbal'a, Mete Tunçay'dan İsmet Giritli'ye dek pek çok yazar ve bilim adamı kitabın üzerine eğilmek zahmetine katlandılar. İkinci baskıda hepsinden çok yararlandım. Onlara minnet borçluyum. Emre Kongar, Mart 1983. Birinci kitap. Bir devrimin nesnel koşulları ve Türk devrimi. Giriş. 1. Kavram ve terminoloji sorunu. Toplumsal bilimlerin ve siyasal bilimlerin öznel terimleri, günlük konuşma dilinde taşıdıklarından farklı anlamlar taşır. Her bilim, dalının olduğu gibi, toplum biliminde kendine özgü bir dili, kendine özgü terimleri vardır. Bir örnek rol terimi için verilebilir. Günlük yaşamda, sahne etkinlikleri arasında düşünülen rol terimi, toplum bilim için bir durumun hak ve görevlerinin nasıl yerine getirilmesi gerektiği hakkında ilgili başka kişiler tarafından sahip olunan rol beklentilerinin toplamı olarak tanımlanır. Kongar 1978. İşin ilginç yanı, hemen hemen tüm bilim dalları için özel terimlerin ve özel bir dilin varlığı kabul edilir ama iş toplumsal ve siyasal bilimlere gelince biraz karışır. İnsanlar bu bilim dallarının terimlerinin özel anlam taşıdıklarını unutur görünürler. Bu yüzden de herkes her terimi aklına ve diline geldiği gibi kullanır. Oysa her ayrı terimin temsil ettiği kavramlar açısından ayrı anlamları vardır. Bu durumun en klasik örneklerinden biri konumuz olan Atatürk üzerinde görülür. Atatürk devrimleri, Atatürk reformları, Atatürk ihtilali, Atatürk inkılabı, Türk devrimi, Türk inkılabı gibi terimler sık sık birbirlerinin yerine kullanılır. Bütün bu terim ve kavram kargaşasında Türkiye'nin içinde bulunduğu hızlı değişme süreci de katkıda bulunur. Eski ve yeni terimlerin hangi kavramların karşılığı olarak kullanıldığı ayrıca bir tartışma konusu olur. Devrim sözcüğü ihtilal karşılığı olarak mı, inkılap karşılığı olarak mı kullanılmaktadır ya da kullanılacaktır? Reform karşılığı olarak hangi terim en uygun anlamı verir? İhtilal. Toplumsal ve siyasal bilimlerin kullandığı terimler arasında en geniş ve farklı anlamlara sahip olan sözcüklerden biri ihtilaldir. bir yandan siyasal anlamlı Fransız ihtilalinden söz ederken, öte yandan ekonomik ve toplumsal anlamlı ve teknolojik temelli endüstri ihtilali deyimi tüm ülkelerin kullandığı bir terimdir. Siyasal bağlam içinde ayaklanma, isyan, darbe gibi terimleri arka getiren ihtilal, bırakınız endüstri ihtilali gibi farklı kullanılışı, siyasal anlamdaki kullanılış açısından bile üzerinde anlaşmaya varılmış bir sözcük değildir. Bu çalışmada ihtilal sözcüğü yerine devrim terimi kullanılacaktır. Bu terim siyasal olarak siyasal iktidarın kaynağının değiştirilmesi anlamında kullanılacaktır. Böylece söz konusu olan olay bir ayaklanmadan, bir isyandan, bir hükümet darbesinden farklı olmaktadır. İnkılap. Sözcük anlamı değişme, bir durumdan başka bir duruma dönüşme olan ve günümüzde daha çok reform, evrim, değişme sözcükleri yerine kullanılan inkılap terimi geçmişte çok daha farklı bir anlam yüklenmiştir. Özellikle Atatürk yaşarken, Türk devriminin siyasal bir iktidar değişikliğinden daha derin, toplumsal ve ekonomik sonuçları olacağını görenler buna ihtilal yerine inkılap demeyi yeğlemişlerdir. Böylece genellikle siyasal içerikli olan ihtilal yerine toplumsal ve ekonomik içerikli olan inkılap deyiminin kullanılmasıyla o zaman olay daha geniş kapsamlı olarak ele alınmıştır. Öyle sanıyorum ki ünlü Kadro dergisinin ilk sayısında yer alan bildirinin şu satırları terimlerin 1930'lu yıllardaki kullanılışını çok iyi belirtecektir. Türkiye bir inkılap içindedir. Bu inkılap durmadı. Bugüne kadar geçirdiğimiz hareketler, şahit olduğumuz muazzam kıyam, ayaklanma manzaraları, onun yalnız bir safhasıdır. Bir ihtilal geçirdik. İhtilal, inkılabın gayesi değil, vasıtasıdır. Bu ihtilal safhasında dursaydık, inkılabımız akim, yani sonuçsuz kalırdı. Halbuki o, genişliyor, derinleşiyor. O henüz son sözünü söylemiş, son eserini vermiş değildir. Tavsiye edilmiş, düzeltilmiş bir zemin üstünde yarınki Türk cemiyetinin kendine has ve kendine uygun binasını kurabilmek için inkılabımız derinleşme ve genişleşme istikametindedir. İnkılap bir taraf bir nizam değildir. Onun içinde yaşayanların taraftar olsunlar veya olmasınlar ona intibak etmeleri lazımdır. İnkılap ona taraftar olanların iradelerine, taraftar olmayanların iradelerinin kayıtsız ve şartsız bağlanması demektir. İnkılabın irade ve menfaati, inkılabı duyan ve yürüten azlık fakat şuurlu bir avantgardın, azlık fakat ileri bir kadronun iradesinde temsil olunur. Bu kadro, inkılabın seniyetinden yani gerçekliğinden çıkarılan ve onun seyrine uygun bir şekilde izah edildikçe şekillenen prensipleri kendine şuur edinir. İnkılabın derinleşmesi demek, her şeyden evvel bu prensiplerin ve onların ifadesi olan inkılap, ahlak ve disiplinin ileri kadronun dimağından genç neslin, şehir halkının ve köylünün dimağına inmesi ve yerleşmesi demektir. Görüldüğü gibi kadrocuların kullanıldığı biçimde inkılap açıkça ihtilalden çok daha geniş ve derin kapsamlı bir sözcüktür. Özellikle ihtilal, inkılabın gayesi değil vasıtasıdır sözü, iki terim arasındaki ilişkiyi ve o zamanki kullanışları açısından farkı çok açık seçik bir biçimde ortaya koyuyor. Terimler arasındaki kullanılış farklılıklarını vurgulanması bir yana, yukarıda bir bölümünü aktardığım bildiri aslında devrim toplum bilimi konusunda da mükemmel bir giriş niteliği taşımaktadır. İnkılap teriminin yukarıda belirttiğim kullanılışı ancak bir anlamını verir. Oysa kimi zaman Atatürk inkılapları deyiminde olduğu gibi ikinci anlamı da vardır. Buna göre inkılap, reform, yenilik anlamına gelir. Böylece inkılap bir yandan geniş kapsamlı, toplumsal, ekonomik ve siyasal bir ihtilal anlamında kullanılırken, öte yandan şapka, alfabe, takvim, eğitim konularındaki reformları nitelemek için de başvurulan bir terim özelliğinde kazanmıştı. 3. Devrim. Türkçedeki özleştirme akımının ürettiği terimlerden biri olan devrim, yalnız siyasal anlamda düşünüldüğü zaman ihtilal karşılığı, toplumsal, ekonomik ve siyasal bağlamda kullanıldığı zaman da eski günlerdeki kullanışı ile inkılap karşılığıdır. Biz bu çalışmada devrim terimini hem ihtilal hem de inkılap anlamında kullanacağız. Bu çerçeve içinde terimi bir kez daha tanımlarsak şöyle bir sonuca ulaşırız. Siyasal anlamda devrim, iktidarın kökeninde değişme yaratan bir olaydır. Örneğin Fransız devrimi, siyasal iktidarın kökenini Tanrı'dan ve gelenekten alıp o dönemin ilerici sınıfı olan burjuvaziye ve kentli halka vermiştir. Aynı biçimde Türk devriminde de Atatürk dinsel geleneksel kökenli iktidarı o dönem için kuramsal planda da kalsa ulusa ya da halka dayalı laik bir niteliğe dayamıştır. İktidarın kökeninde yani dayandığı güçlerde inançlar ya da sınıflar, ilişkiler, değişiklik yapmayan siyasal olaylar bu anlamda devrim değildir. hükümet değişikliği, hükümet darbesi, isyan, iç savaş gibi farklı nitelikte olan olayların devrim olayı ile karıştırılmaması gerekir. Demokratik yolda yapılan bütün değişiklikler aynı kökene, halk kökenine dayandığı için devrim diye nitelenemez. Fakat demokrasinin başlaması bir devrimdir. Örneğin bizde 1950 seçimleriyle Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi ulus egemenliğine ve demokrasiyi kuramdan uygulamaya aktardığı için uygulama açısından bir devrim olarak düşünülebilir. Öte yandan bir grubu siyasal iktidardan uzaklaştırıp başka bir grubu iktidara getiren hükümet darbesi, siyasal iktidarın kökeninde değişiklik yapmadığı takdirde devrim olarak nitelenemez. Ancak siyasal iktidarın dayandığı güçlerde değişiklik sonucunu doğuran hükümet darbeleri devrim diye nitelendirilebilirler. Bu açıdan düşünüldüğünde İttihatçıların Bab-ı Ali baskını devrim olmaktan uzak bir hükümet darbesidir. Çünkü sonuç olarak yalnız Kamil Paşa hükümetinin yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti geliyor ve parti olarak İttihatçıların eski etkisi artıyordu. Oysa gerek padişah, gerek meşrutiyet 1908'deki niteliğiyle varlığını sürdürüyordu. Yine bu çerçeve içinde düşünüldüğünde 1908 yılında İttihatçıların Makedonya dağlarına çekilmesi ve Abdülhamid'i meclisi toplantıya çağırmaya zorlaması siyasal anlamda devrimdir. Çünkü rafa kaldırılmış olan anayasayı yeniden yaşama geçirerek padişahın kayıtsız koşulsuz kullandığı dinsel geleneksel otoriteye o dönemin etkin gücü bürokrasiyi ortak etmişti. Belki çok kapsamlı değildi ama hiç kuşkusuz bir devrimdi 1908 eylemi. Üstelik de sonuçları bakımından daha geniş kapsamlı devrimlere de yol açmıştı. Aynı biçimde 27 Mayıs 1960 hükümet darbesi de sonunda siyasal bir devrime dönüştü. Çünkü siyasal iktidara halkın seçtiği meclisin yanında yargısal ve bürokratik ortaklar getirildi. Böylece bir anlamda siyasal iktidarın dayandığı güçlerin niteliğinde değişiklik yapıldı. Devrim teriminin siyasal alan dışında da anlamı olduğunu daha önce belirtmiştik. Ekonomik ve toplumsal anlamda devrim, ekonomik ve toplumsal ilişkilerde temel değişiklikler yapan bir olaydır. Bilindiği gibi toplum bir dizi düzenlenmiş ilişkilerden oluşur. Toprak ağası, köylü, işçi, patron, anne, baba, evlat, öğretmen, öğrenci ilişkileri gibi. İşte düzenlenmiş olan bu ilişkilerin tümü toplumsal yapıyı oluşturur. Yukarıdaki tanıma yakından bakarsak, toplumsal ve ekonomik anlamdaki devrimin toplumsal ekonomik yapıyı etkileyen bir olay olarak ortaya çıktığını görürüz. Çağdaş toplum bilimin sınıf, değişme, örgüt, kurum gibi tüm kavramları ilişkiler içinde düşünüldüğü ve bu ilişkileri bir yapı çerçevesinde ele alındığı düşünülürse, devrim, siyasal, toplumsal, ekonomik ilişkiler düzeninde hızlı değişmeye yol açan olaydır demek yanlış sayılmaz. Devrim ile öteki değişmeleri birbirinden ayıran fark aslında kapsam ve hız ayrımıdır. Her toplumun her an değişme içinde olduğu anımsanırsa, devrim olayını yalnız değişme kavramına bağlamak anlamsızlaşır. Çünkü o zaman her toplum her an devrim yaşıyor demektir. Oysa her toplumda her an devrim olmaz. Şimdi devrim kavramının üç öğesi ortaya çıkmış olmaktadır. Bunlar sırasıyla yapı değişmesi, bu değişmenin alışılagelmişten hızlı olması ve yine bu değişmenin alışılagelmişten kapsamlı olmasıdır. Alışılagelmiş terimini öznel bir kavram olarak değil, tarihsel süreç içinde ve belli bir toplum bağlamında nesnel açıdan ele alıyorum. Sonuç olarak Türk devrimini, Türkiye'nin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısında yani ilişkilerinde hızlı ve kapsamlı bir değişme yaratma olayı olarak gördüğümüzü ve Atatürk'ün eylemini bu bağlam içinde inceleyip irdelemeye çalışacağımızı belirtelim. 2. Model sorunu. Bilimsel düşünce, soyut düşünce demektir. Daha doğrusu soyutlama düzeyi yüksek temeller üzerine kurulmuş düşünce demektir. Somut düşünce bile ancak belli bir soyutlama düzeyinin üzerine konduğu zaman bir anlam taşır bilimde. Bir başka deyişle somut düşünce, bilimsel olabilmek için belli soyutlamalara dayalı sonuçlar ile karşılaştırmalı olarak anlam taşır. Neden bu böyledir? Neden bilim soyut düşünceye dayanır ya da dayanmak zorundadır? Bu sorunun yanıtı çok açıktır aslında. Bilim, uğraştığı ilgi alanının genel kurallara, yasalara ulaşmaya çalışır. Oysa gerçek, ister toplumsal, isterse bireysel olsun, son derece çeşitli ve karmaşıktır. Bu çeşitlilik ve karmaşıklık içinde belli ilişkileri görebilmek, belli kurallara ulaşabilmek için ayrıntılardan kurtulmak, genel özellikleri bulabilmek zorunludur. İşte bu zorunluluk içinde bilim, ayrıntıların kendisini saptırmasını önlemek için genel özelliklerini, benzerlikleri ortaya koyar. Sonra da bu özelliklerden soyut modeller oluşturur. Soyut düşüncenin en klasik ve ilkel ürünü renk kavramıdır. Yeşil, mavi, kırmızı doğada tek başlarına bulunmazlar. Yeşil yaprak, kırmızı elma, mavi gök söz konusudur ancak. Bakkala gidip yarım kilo kırmızı renk alamazsınız. Ancak kırmızı renkli badana boyası isteyebilirsiniz. Toplumsal ve siyasal bilimlerdeki durum da böyledir. Nasıl hiçbir zaman tek başına bulunamayan renkler bize, çevremizdeki varlıkların tanımlanması ve betimlenmesinde yardımcı oluyorlarsa, bilimsel modeller de aynı biçimde işe yararlar. Örneğin feodal toplum, ana özellikleriyle emeğin toprağa bağımlı olduğu, serbest dolaşımının söz konusu olmadığı, piyasa ekonomisinin bulunmadığı, toprak ağlarının aynı zamanda siyasal güç sahibi bulunduğu ve köylünün artı ürününe bu ağların el koyduğu, esas olarak tarıma bağlı bir toplum olarak tanımlanır. Hiç kuşkusuz bu soyut bir modeldir. Somut olarak feodal toplum 17. yüzyıl İspanya'sı mıdır, 16. yüzyıl Fransa'sı mı, yoksa 13. yüzyıl İngiltere'si mi? Bu sorunun yanıtı hepsi ya da hiçbirisi diye verilebilir. Bir toplumun genel nitelikleri belirtilmek isteniyorsa yanıt hepsi olacaktır. Fakat her türlü sapmanın ve ayrıntının dikkate alınarak soyut model ile birebir çakışan bir toplum düşünülüyorsa yanıt elbette ki hayır olacaktır. Çünkü her toplumda mutlaka soyut modelden sapan küçük ya da büyük, az ya da çok birkaç özellik olacaktır. Öte yandan elimizde feodal toplum, kapitalist toplum gibi modeller olmasa toplumları ne sınıflamamız ne de onları bilimsel kategoriler halinde incelememiz olanaklı olur. Bu açıdan bir devrim sosyolojisinin ancak belli modeller çerçevesinde ele alınabileceği açıktır. Fakat modeller ile çalışırken bunların soyut genellemeler olduğu ve her zaman her yerde geçerli kavramlardan oluştuğu için hemen hemen hiçbir somut toplum ya da olayla birebir çakışma göstermeyeceği unutulmamalıdır. 3. Az gelişmiş ülkelerin yarattığı sorunlar. İnsanoğlunun ileri çocukları gelişmiş teknolojiye sahip toplumlardır. Atomu parçalayan, bilgisayarları üreten ve uzay teknolojisine geçen toplumlardır. İnsanlığın geleceğini belirleyen toplumlar. Oysa insanoğlunun çoğunluğu az gelişmiş toplumlar biçiminde yaşamaktadır. Üstelik bunların önemli bir bölümü yalnız az gelişmiş değil, geri bıraktırılmış toplumlardır. Yani insanoğlunun bir bölümü gelişmiş ülke adı altında başka bölümlerini işgal etmiş ve sömürmüştür. Askeri işgal sonrası kurumlaşan ekonomik sömürü, gelişmiş ülkelerin bir bölümünü iyice gelişmiş yaparken, sömürge ülkeler de geri bıraktırılmışlığın pençesinden bir türlü kurtulamamışlardır. Örneğin Hindistan halkı açlığın pençesinde kıvranırken bu ülkeyi sömüren İngiltere insanoğlunun önünde yeni ufuklar açan endüstri devrimini gerçekleştirmiştir. Böylece tüm insanlığın malı olan endüstri devriminde Doğu ülkelerinin de büyük payı olmakla birlikte bu devrimin ürünlerinden en büyük yararı Batı ülkeleri sağlamıştır. Teknolojisi ileri olan ülkeler tüm dünyayı etkiler altına alır. Onların dilleri daha yaygın konuşulur. Kısacası teknolojisi ileri olan ülkeler öteki ülkeleri ideolojik açıdan da etkiler.